Ayrım 13.
Sayfa 143. Takılırdım gelip geçerken. Carlos çorbacı boşuna kurcalamaktasın yerin altını sen. 3 günlük ömründe. Sık dişini. Cavlağı çekince toplarsın bu testi kırıklarını, bakır parçalarını derdim. Carlos çorbacı da bana, siz benim geçmişi aradığımı sanıyorsunuz ama yanılıyorsunuz. Ben sizin geleceğinizi aramaktayım yerin altında derdi. İlk günler durmadım bu sözün üstünde. Arkeolojiyi bilimden saymıyordum o sıra. Casus bu keratalar. Adam ne kadar avanak olmalı ki yutmalı diyordum. Geçen de siz Reşit Bey için bir şey dedinizdi. Vatanı kurtarmak için yapmayacağı yoktur dediniz. Ben bunun üstünde düşünürken apansız meseleyi anlayıverdim. Vatan kelimesini devlet kelimesiyle değiştirir değiştirmez Carlos çorbacının ne demek istediğini anladım. Hemen arayıp buldum notlarımı. Ne dediydi deli gavur? Bir gün okuyorum dalmışım. Meğer Carlos çorbacı epeydir beni seyredermiş. Okuduğun kitabı sordu. Naima tarihi dedim. Niçin güldüğümü sordu. Yok bir şey dedim. Üsteledi, anlattım. Can Polat Deli Hasan Ağa ki benli Hasan Paşa derlerdi. Bolu Sancağı Voyvodalığını şu kadar rüşvetle zor güç ele geçirip yol hazırlığını tamamladığı kertede adamlarından bir takımı fukara Benli Paşa'nın paşalık tuğlarını da aşırıp Celali Türkmen Ağası yanına kaçarlar. Bahtsız Deli Hasan Paşa sancağını ele geçirecek adamı kalmayıp Üsküdar kırlarına kurduğu çadırda serseri oturur. Yeniden adam biriktireyim derken Katırcıoğlu'na serdarlık emri götüren Sadrazam Melek Ahmet Paşa ağalarından Şahin Ağa, Benli Hasan Paşa'nın ordusuna bilmezden uğrayıp, çayırda yayılan Arap atlarını görüp, kendi altında işe yaramaz kötü posta beygirleri olmakla en iyilerinden birkaçını çekip bineyim demekle, Benli Paşa'nın atı olanları bre nedir diye seyirtip, biz Benli Hasan Paşalıyız. Atlarımızı ne yüzden alırsınız, olmaz diyerek vermezlendiklerinde, Şahin Ağa, akılsız bir kölemen olmakla, ben vezir asiyim, elbette alırım diye elini kılıca atıp, atı olanları da kılıçlarına yapışıp, böylece iki tarafta dal kılıç olup vuruşurlar. Aralıkta Şahin Ağa'nın kafası ikiye bölünüp, yanındaki Tatar ağasının da kolu düşer. Bunlar dönüp İstanbul'a gelirler. Şahin Ağa kurtulamayıp ölüp Tatarla hizmetçiler vezire koşup ağamızı Benli Hasan Paşa'nın emrahoru Hacı Osman tepeledi diye davacı olurlar. Emrahor Hacı Osman Ağa vuruşulduğu saat çayırdan 5-6 fersahlık yerde Benli Paşa'nın çadırında bulunmakta. Vezirden haberi gelince hiç ürkmeyip yanına yer tanıklarını alıp Melek Ahmet Paşa konağına varır. Tatar ağası ile hizmetçiler buydu, yok bu değildi, bir çalım benzetmekte ama at üstünde olmakla emrahor olsa gerektir. Emrahor vurmayınca vezir ağasını kim vurabilir diye akla şeriata uymaz, birbirini tutmaz laf etmekle 3 kere hacca gitmiş, akıllı, edepli, 40 yaşlarında bir yiğit olan Hacı Osman Ağa, vezirin öfkeye bindiğini sezip, yakasını yırtıp, sesi çıktığı kadar bağırıp, Allah göstermesin sultanım, benim bundan haberim yoktur. Vuruşma olduğu yerden 2 saat Irak'ta Hasan Paşa kulunun çadırındaydım. İşte tanıklarım. Emir şeriatındır dediyse de vezir öfkeyle hoplayıp kudurup, bre cellat diye haykırıp tanıklara bir söz bile ettirmeyip dışarı uğrar. Çünkü vezirlere kendi saraylarında adam boğazlatmak kanun olmadığından askere getirin şunu arkamcek deyip, sırtında kürkü, başında kallavisi olmakla padişah sarayı kapısına kadar iç donu, iç entarisiyle şallak mallak seyirtip tez boğun diye tepinmeye başlayınca fukara Hacı Osman Ağa oraya gelene kadar hiç aralıksız ''Bak efendim, boş yere kanıma girmektesin, acele etme, beni hapse koy, bir güzelce sor soruştur. Bu suçun sahibiysem aman vermeden öldür, kızgınlıkla günaha gireceksin.'' Kıyamet günü iki elim yakandadır dediyse de vezir durmadan cellat dediğini görüp iş işten geçtiğini anlayıp yalvarmayı boşlayıp okuyup üflemeye girişir. Bu haldeyken cellat yetişip hemen boynunu vurur diye bitirdim hikayeyi. Biraz düşündü. Siz bu olaydan nasıl bir sonuç çıkarıyorsunuz diye sordu. Bu tarihsel olay Osmanlı toplumundaki talan sistemini hiçbir şüpheye yer bırakmayacak açıklıkla meydana koyuyor dedim. Osmanlılığın temel düzeninde varlığın tek ellerde birikimi yasaktır. Osmanlılığın tarih içinde üstüne aldığı ödev bence toprağı sahipsiz kılarak çağının derebeylik düzenini küçük işletmelere bölmek, bu küçük işletmelerin zamanla belli ellerde toplanmasını şiddetle önlemektir. Osmanlılıkta hemen bütün topraklar Allah'ındır. Padişah Allah'ın vekili olarak bu toprakları reayasına kiracı gibi vermiştir. Buna karşılık yetiştirdiklerinin vergisini çoğunlukla mal olarak alır. Bu düzeni sipahiler gözetir. Sipahi tımarları gibi vezir haslarının da temelinde küçük işletmeler vardır. Osmanlı toprak yasaları bu küçük işletmelerin büyümemesi gibi miras yoluyla küçülmemesini de kollar. Söz gelimi 20 evlik bir köyde çeşitli sebeplerle 5 ev boşalsa sipahi bunlardan kalan toprakları kendi toprağına bile katamayacağı gibi geri kalan 15 eve de bölüştüremez. Boşalan 5 küçük işletmeyi 5 yeni aileyle yeniden şenlendirmek zorundadır. Bizde senyörün yerini bir çeşit memur sayılabilecek olan ağanın alması bundandır. Ağalık vermekle atasözü Osmanlı'nın sömürme anlayışının batıyla nasıl çelişme içinde bulunduğunu da gösterir. Bitirip bekledim. Ya şaşacak ya doğru evet diyecek sanmıştım. Neden sonra? Peki dedi. Ben şaştım. Pekisi budur. Nasıl olur? Anlattığınız hikayede ardından söylediklerinizde olayları belirliyor, nedenleri değil. En küçük topluluklar bile sürgit talanla yaşayamazlar. Çünkü hiçbir toplum gelip talan etsinler diye sürgit üretimi yapmaz. Osmanlı İmparatorluğu gibi kocaman bir kuruluş 700 yıl nasıl yaşamış? Talan için bir araya gelen bütün topluluklar talan az da olsa dağılır, çok olsa da. Bu bir. İkincisi, talan temeline dayanan bir otorite, özel mülkiyetin tek ellerde toplanmasını önlemeye sürgit nasıl güç yetişebilmiş? Biraz düşündüm. Peki Carlos Çorbacı dedim. Bolu Paşası'nın başına gelen talan değil de nedir? Talan ama Osmanlı ölçüleriyle değil, Batı ölçüsüyle. Bu sözle paşa emmi, aklım dağıldı ki toplayasım geçti. Ben debelenirken Carlos Çorbacı piposunu temizleyip doldurdu. Bak ne yapacağız her doktor dedi. Eski bildiklerini bir yana bırakacağız. Descartes hesabı dedi. Yeniden aramaya başlayacağız ön yargıları atıp. Bakalım bu davranış bizi nerelere götürecek. Başlıyoruz. Anadolu toprakları nasıl topraklardır sence? Nasıl mı? Yamandır Anadolu'muzun toprağı dedim. Dünyanın ekin ambarı olacak topraklardır. Biz tembelliğe vurduğumuzdan bu cennet vatanın üstünde sürünmekteyiz. İş bilir ellere geçse bak neler olur. Bunları nereden çıkarıyorsun? Kendin çiftçilik edip denemedin. Babanın çiftçi olduğunu da sanmam. Sizde böyle kitapların daha yazılmadığını da biliyorum. Bunlar gerçi yaranmamış palavralar. Salt Anadolu toprağı değil. Akdeniz'i, Ege Denizi'ni çevreleyen bütün topraklar cenabet topraklardır. Çünkü bu bölge toprakları dünyanın yüzünde gayet ince, pek yalın kat bir kabuk gibidir. Tarım derin derin aktarılmaz, kara sapanın ucuyla az biraz karıştırılır. Bu bölgenin hava durumu da tarıma uygun değildir doktor. Ya kurak gelir ya taşkın. Kurakta sizin toprak hiç saban görmemiş gibi taş kesilir. Taşkınlar tarlaların yarısını alır denize götürür, yarısını dar vadilere indirip bataklık yapar. Bataklıklarda insan barınamaz. Bu yüzden Adana, Küçük, Büyük Menderes ovaları gibi verimli ovalarınız ancak 19. yüzyıl ortalarında tarıma açılabilmiştir. Daha önceleri buralarda göçebeler hayvan otlatıyorlardı. Bu özellikteki topraklarda batıda olduğu gibi özel mülkiyet yerleşip gelişemez, zenginlikler sayılı ellerde toplanamaz. Sizde batı anlamında feodalitenin bulunmaması bundandır. Çünkü ne kadar güçlü olursa olsun hiçbir feodal böyle topraklarda serflerini doyurup kendisini zengin edecek tarımı yalnız kendi gücüyle sürdüremez. Türkçesi, toprakları tarımda tutmak için gerekli bayındırlık işlerini sizde ancak devlet yapabilir. İşte bu sebepten sizin topraklar haklı olarak devletin mülkiyetindedir. Gene bu sebepten batıda devlet sırasında bir sınıfın öteki sınıfı ezmek için kullandığı araç haline geldiği halde sizin devlet ana ödeviyle toplumu ihya edicidir. Yani batıda devletin olmadığı zamanlar toplumlar var olmuşlardır. Ama doğuda devletsiz toplum görünmemiştir. Sizde devlet toplumun var olma, yok olma şartıdır. Siz farkına varın varmayın her şeyi devletten beklersiniz. Bizde ağlık almakla olduğu halde sizde elbette vermekle olacaktır. Siz devletinizi talancılıkla suçlarken batı kültürünüzle batılı devletmiş gibi yargılıyorsunuz. Batıda ilk çağların kölelik sisteminden bu yana özel mülkiyet kutsal olduğu halde sizin 5000 yıllık toplum tarihinizde devletten başka kutsal hiçbir şey yoktur. Bu açıdan bakınca Melek Ahmet Paşa'nın ağası devlet işine giderken Bolu Paşa'sının atını çekip alırsa bu talan sayılmaz. Çünkü sizde her iş devlete yararlılığıyla değerlendirilir. Sizde devlet tehlikeye düştüğü zaman devletten sorumlu olanlar birkaç dakika önce en korkunç suçlamalarla geri ittikleri en akıl almaz sistemi kabullenmekte bir an duraklamazlar. Batıda bütün monarklar geriliği tuttukları halde sizin padişahların apansız ilerici kesilmeleri bundandır. Buradaki ilericilik bilinçle, imanla kazanılmış bir şey değildir. Beyin ameliyatı gibi ister istemez katlanılan bir çaresiz durumdur. Sizde padişahlar baba, kardeş, evlat demeyip öldürmüşlerdir. Bir gecede 19 kardeşini, sonra da öz oğlunu öldüren 3. Mehmet'in para denilen bakır, gümüş, altın parçalarını bulduğu yerde almasına yalnızca talan deyip geçemeyiz. Kaldı ki 2. Padişah Sultan Orhan'dan bu yana modern anlamıyla devletçidir de sizin devlet. Tersanelerini, baruthanelerini, dökümhanelerini, madenleri işleten, tarım topraklarının mülkiyetini elinde tutan, bayındırlık işlerini, yol şebekesini, postayı, kervansaraylar sistemini, okulları, üniversiteleri, merkezden idare edilen bütün imparatorluğa yaygın yargılama örgütlerini, loncaları, hatta dini bile devletleştirip devletçilikle yürüten ana tüketim maddeleriyle besin maddelerini tek ele alan, iç ticareti, dış ticareti aralıksız denetleyen, pazarda fiyatları belli bir çizgide tutan bir ekonomik sosyal örgütün ana özelliği talancılıkla belirlenmez. Bütün bu işleri başarabilmek, kısacası toplumun var olabilmesini savunmak için sizin devletiniz sırasında despot da olmak zorundadır. Sizin devlet merkezcilikten, bürokratlıktan, hatta despotluktan vazgeçtim dese, siz bunalınca ayaklanır, bunları geri getirmesini ister, hatta bunun için onu zorlarsınız, dedi. Carlos Çorbacı, o gün bana paşa emmi, aşağı yukarı. Doktor Münir içini çekerek sustu. Cemil dinlediklerini toparlamaya çalışıyor, patriot pek bir şey anlamadığı halde anlatılanların önemini sezmiş, açıklama bekler gibi Halil Paşa'ya bakıyordu. Halil Paşa el yordamıyla paketi bulup bir cigara çıkardı. Çok önemli. Hürriyet naralarıyla gelip hemen despotluğa başlamamızın nedenini açıklamış olmuyor mu gavur? Ben de üstünde çok durdum bu despotluk işinin. Orta Asya'da büyük şölenlerden sonra çadır sahibinin karısını bileğinden tutarak uzaklaşıp her şeyini misafirlerine yağmalattığı bir gerçek. Orhon yazıtlarında Hakan'ın seni aç buldum doyurmadım mı, çıplak buldum giydirmedim mi dediğini de biliyoruz. Demek ki bizde devlet böyle sorumluluklar yükleniyor. Bunları başardığı sürece de halkları, hadi despotluğa katlansınlar diyelim. Ya halkları yedirip giydirmekte, iç karışıklıklara, dış tehlikelere karşı korumada devlet ödevini yapamaz olunca despotluğa insanlar niçin boyun eğsin? Bak paşa emmi, ben bizdeki bu anayasa hürriyet çabalamalarını, zengin yetiştirme debelenmelerini nereye bağlıyorum? Osmanlılar görmüşler ki devlet fakirleşip güçsüz düştüğünden eski ödevlerini halklara karşı artık başaramayacak. Sorumluluğu devletin üstünden atıp batıda olduğu gibi sınıfların omuzuna yüklemek istemişler. Oysa doğulu zengin başka, batının burjuvası başka. Bizim zengin burjuvalaşamaz mı? Hayır. devletin zenginleştirdiği ister istemez devletin emirleri kalır. Batılılaşmak bunun için kurtaramadı bizi. Devleti güçleştirmeye kullanacak yerde zengin yetiştirmede kullandık batılılaşmayı. Devleti eskisi gibi her şeyden sorumlu hale getirmeye çabalasak, bunu başarabilmek için sırasında despotluğa kalkacak. Oysa her şey kolayca tabu olur doğuda. Bir şeyin tabu olması için anlaşılması değil, anlaşılmaması şarttır. Biz 150 yıldır hürriyet türküsü çağırıyoruz. Yerleşti bu türkü memlekete. Kaldı ki verdiği sözü tutamayan, sorumluluklarını yerine getiremeyen despotluklar halka zulmetme hakkını da gücünü de nereden alacak? Bu sebeple Paşa Emmi, Anadolu'da kuracağımız yeni Türk devletinin yaşamasını Belki'ye bağladım. Hem insanları çalıştırmak için zorlayacağız, hem de bunu aşırı despotluğa kendimizi kaptırmadan yapacağız. Anladın mı iş ne kadar çetin? Doktor Münir, yüzüne dikkatle bakan Cemil'e gülümsedi. Gevezeliğe daldık lafa tuttuk seni damat bey. Hopla koş, iyice süslen. Dayı Maksut denilen imansız arabın gerdek yumruğundan kolla kendini. Sevinç tutuğu olmamaya bak. Bir de gözünü aç. Gelirken pek önemi yok ama giderken enselenme. 5. Dayı Maksut Neriman'ın Teğmen Faruk Cemil'in tanığı oldu. Yahya Hoca kısa bir dua ile nikah kıydı. Bunlar mutlu yıllara Allah bir yastıkta kocatsın deyip gidince gelin güvey Selime teyzenin elini mindere uyuma taklidi yapan Enver'in yanağını öperek hemen yukarı çıktılar. Cemil'in yattığı odada perdeler, sedir örtüleri yenilenmiş, tek kişilik karyola Neriman'ın ilk gelinlik karyolasıyla değiştirilmişti. Rahmetli Nazmi'nin büyütülmüş fotoğrafının yerinde İngilizlere ısmarlayıp da savaş başladığı için alamadığımız Reşadiye direknotunun taş basma resmi vardı. Cemil kapıyı sürmeleyip döndü. Fesini kabadayıca sedire fırlattı. Odanın ortasında elleriyle yüzünü kapamış duran Neriman'a yaklaşıp bileklerini tuttu. Yoruldun mu? Çok. Enver'e acıdım. Üzüldü. Belli etmemeye çalıştı ama bitti. Geçer çabucak. Hadi söndürüyorum lambayı. Durun hayır. Hayır mı? Cemil çapkın çapkın gülümsedi. Sahi öyle ya. Yüz görümlüğü ister. Hemen gevezelik etmeseydin konuşturmalık da alırdın. Annem ant verdi. İki rekat namaz kılacakmışsın. Tamam, bir bu eksikti. Vallahi olmaz. Yarın bana yemin ettirecek. Uğursuz gelirmiş Cemil abi. Abi sözünden utanarak Cemil'in boynuna atıldı. Ne ayıp, aptalın biriyim ben. Aptal kadın, akıllısından iyidir demiş Napolyon. Boynunu öptü. Hadi gel. Namaz kılmadan yok. Kim diyor kılmayacağımızı? Teyzemin istediği namaz olsun. İki rekat mı dedi? Üç rekat kılarım, dört rekat. Karyolaya doğru çekti. Gel bak. Neriman yavaşça iterek kurtuldu. Seccadeyi serdi. Hadi. Hanımlar neden kılmazlarmış gerdek namazı sordun mu? Sordum. Akılları başlarında olmazmış. Duaları toplayamazlarmış da sevap işleyelim derken günaha girerlermiş. Sahi dua da ister mesele. Bir kere daha yaptığı gibi Neriman'ı karyolaya dayayıp arka üstü düşürdü, üstüne eğildi. Dur, debelenme, boşuna yorulacaksın. Gerdek namazı da olsa abdestsiz kılınmaz. Uzun iş abdest almak, sonra kılarım, vallahi kılarım. Dur Cemil abi, hay Allah, yırtacaksın, dur. Dur lambayı söndürelim, olmaz, utanırım ben. Neriman kurtulamayacağını anlayınca düğmelerin kopmasını önlemek için yardım etti. Son çamaşır dizlerine kadar inmişti ki birden irkilip elinin tersiyle ağzını örterek dışarıya kulak verdi. Biri yukarı çıkıyordu. Neriman dehşetle inledi. Enver. Ayak sesleri gelip kapının önünde durmuştu. Selim Hanım teyzenin korkulu sesini tanıdılar. Neriman, Neriman diyorum. Efendim anne, bak ne diyeceğim. Neriman elleriyle göğüslerini örterek kala kalmıştı. Cemil parmağını ağzına götürüp kapıya yaklaştı. Bir şey mi söyleyecektiniz teyze? Başımıza gelenler. O kadar da tembih ettim. Ne var? Enver senin burada olduğunu söylemiş Hacı Bakkal denilen edepsize. Ne zaman? Sen geldikten sonra, cigara almaya gidince. Peki? Pekisi var mı? Herif hemen külahını kafasına geçirip dışarı uğramış. Bereket versin yarın kimseye söyleme dedim de biraz önce ben söyledim dedi. Ne yapacağız? Neriman yatak örtüsüne sarınıp kapıya gelmişti. Karda çıplak kalmış gibi titriyordu. Cemil hem teyzesini hem karısını yatıştırmak için kızgınlığını zorla yendi. Hiç önemi yok, meraklanmayın. Camiye gitmiştir yatsı namazına. İşi yok da gecenin bir vakti. Öyle deme. Ne imansız olduğunu ben bilirim. Nerede benim alık kızım? Buradayım anneciğim. Neriman'ın dişleri birbirine vuruyordu. Evi basarlarsa vuruşur Cemil abim, mahvolduk. Cemil'in kolunu sımsıkı tutuyor, sarsıyordu. Öldürürler Cemil'i. Saçmalama. Hapse götürürler, şeytan adasına sürerler. Bekçi sopasının taşlardaki sesi duyulunca sustu. Başını kaldırıp sokağa dinledi. Gözleri dehşetle açılmıştı. Geliyorlar, mahvolduk. Selime teyze fısıldadı. Bilmem. Neriman sanki bu işi hemen yapacaklarmış gibi atıldı. Olmaz. Komşuları da ararlarmış. Mahalleyi çevirirlermiş. Yahya Hoca'ya gidin öyleyse. Cemil kolunu Neriman'ın beline doladı. Kucaklayıp öptü. Fısıldadı. Giyin çabucak. Pisini sedirden aldı. Tabancasını yokladı. Giyin, korkma. Selime teyzenin gittikçe daha çok korktuğunu sesinden anladılar. Söylesenize kuzum ne yapacağız? Öldünüz mü ikiniz de? Bu sırada aşağıdan Enver'in anne anne diye bağırdığı duyuldu. Bu bağırma Selime teyzenin korkusunu birden 10 kat arttırmıştı. Sus, sus diyorum edepsiz. Yazık benim emeklerime. Bu kadar tembihledim, yemin ettirdim. Neriman ağlamaya başladı. Cemil pek de farkında olmadan dolaba gitmiş, bavuldan yedek şarjörü alıp cebine koymuştu. Neriman bunu görünce göğsüne vurulmuş gibi inledi. Korkma, yok bir şey. Bak ne yapacağız. Herif haber vermediyse, vermemiştir ya, çocuğun kafasıyla hiç gider de ortalığı gürültüye boğar mı? Korkar başından, sorumlu düşer çünkü. Dinle, dinle diyorum. Bırak ağlamayı da beni dinle. Dışarıdan, ne yapacağız diye üst üste soran teyzesini tersledi. Delirdiniz mi hepiniz? Kesin diyorum. Kıyamet kopmuş gibi, uzattınız ama, canımı sıkıyorsunuz Neriman. Aşağıda Enver de ağlamayı tutturmuştu. Selime teyze beddua ederek merdivenleri indi. Cemil teyzesinin gitmesiyle biraz rahatlayarak Neriman'ı sedire götürdü. Yok bir şey, göreceksin bir şey yok, boşuna üzülüyorsun. Bak ne yapacağız, sen giyin çabuk, ben çıkacağım.